Bir Dev Hikayesi. Yazan Şeyda Sultan Duru. Seslendiren Yusuf Duru. Nihayet Keloğlan 3 gün 3 gece boyunca tırmandığı Tanrı Dağı'nın zirvesine ulaşmıştı. Alnından akan terler ayak uçlarındaki toprağı ıslatırken birden sanki gök yarılıyormuş da tüm gök ahalisi aşağıya akın ediyormuş gibi kulakları sağır eden bir gürültü kopuverdi. Keloğlan'ın ayaklarının altındaki toprak yarılmış, dağdan aşağıya kilolarca toprak akarken her yer toz duman içinde kalmıştı. Bir yandan öksürürken bir yandan neler olduğunu görmeye çalışıyordu Keloğlan ve birden kulaklarını sağır edecek, gözlerini kör edecek, aklını başından alacak ikinci bir gürültü daha koptu.
Kimdir o? Ha, kimdir o? Hangi canına susamış, aklını kaybetmiş, ölümüne koşarak gelmiş insanoğludur o?
Keloğlan bir bakmış ki ne görsün, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, 7 tane kafasının her biri bir diğerinden büyük, her bir kafasında, kafasının tam ortasında, her biri diğerinden büyük, 7 tane gözü olan Zebellah gibi bir dev. Bir devin olmadığı bir masal evrenini düşünmek çok zor olurdu herhalde. Biz Türk çocukları olarak mutlaka bir kez bir devle tanışmışızdır. Aramızda bu tanışmanın yüz yüze olmasını dileyen birileri olacaktır ama kastettiğim böyle bir tanışma değil ne yazık ki. Hiçbirimiz gerçek bir dev görmemiş olsak da hepimiz bir devin neye benzediği hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Kocaman kafaları vardır. İnsanlardan çok çok büyüklerdir. Bazen tek, bazen iki, üç gözlü olurlar. Hatta bazıları iki, üç, yedi kafalı bile olabilirler. Kocaman ayakları vardır, iyi devler vardır, kötü devler vardır. Hep insanlardan uzaklarda yaşarlar ve insanları sevmezler. Eğer bir insan kendi bölgelerine girecek olursa onu kokusundan hemen tanırlar ve bunun gibi. Olur da bir insan dev anasının bir tanesini sağ omuzundan, bir tanesini sol omuzundan attığı memelerinden süt emerse o zaman başka. Çünkü artık dev anasına evlat, diğer devlere de kardeş olmuştur. Bu liste böyle uzar gider. Benim merak ettiğim bir devin bu masalda ne işi var? İnsanlar neden bir dev yaratmışlar? Türk coğrafyasında dev figürü görmeye alışık olduğumuz bir figür ama isminin değişebildiğini görüyoruz. Bu isim Türk mitolojisinde delbegen, yelbegen yahut celbegen sözcüğüyle karşılanır. Saha, Yakut Türklerinde dev tipi Mogus adını taşır. Diğer Türk lehçelerinde bazı söyleyiş farklarıyla Azerbaycan Türkleri div, Başkurt Türkleri iblis, gifrit, Kazak Türkleri döv, Kırgız Türkleri dö, Tatar Türkleri diyu, iblis, gifrit, Türkmen Türkleri döv şeklinde ifade etmektedir. Karaçay Malkarların Nart anlatılarında emegen, dev tipine tekabül eder. Nişanyan sözlükten öğrendiğimize göre dev kelimesi Farsça ve Orta Farsça dev, İran mitolojisinde kötü ruhlu efsane yaratığı iblis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük eski Farsça aynı anlama gelen daiva sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avestaca daeva, Zerdüş inancında kötülük tanrısı iblis sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hint-Avrupa ana dili yazılı örneği bulunmayan deivos, tanrı biçimine evrilmiştir. Bu biçim Hint-Avrupa ana dili yazılı örneği bulunmayan diev, gün, güneş, güneş tanrısı kökünden türetilmiştir. Aynı Hint-Avrupa ana dili sözcükten Sanskritçe deva, Latince deus, tanrı, eski Yunanca Zeus, güneş tanrısı, Zerdüşt inancında Daeva adı verilen eski cah tanrıları yenilgiye uğrayıp Ehrimen'in yönettiği kötülük tanrılarına dönüşmüştür. Burada oldukça ilginç bulduğum şey, devin isminin kötülük tanrısı anlamına geldiği ve bu halede bir tanrı isminden evrildiğidir. Yani devin kutsal olanla bir bağlantısı vardır. İnsanlardan kat kat büyük, vücut ölçülerine sahip varlık olmaktan çok daha fazla bir anlama sahip oldukları demektir bu. İnsanların masalların içine kahramanın karşıt karakteri olarak yerleştirdikleri bu tanrısal karakter, aslında kahramanın ne kadar güçlü olduğunun örtük bir anlatımı olabilir. Şöyle ki, malumunuz her şey zıddıyla mümkündür. Masalların temeli de bir iyi ve bir kötünün mücadelesi üzerine kurulur ki, masalın muhatabı neyi yapması gerektiğini öğrenirken neyi yapmaması gerektiğini de öğrensin. Kahramanın sonsuz mücadelesi kötüyle savaşmaktan ve iyiyi yaymaktan ibarettir. Kahramanın düşmanı ne kadar güçlü olursa olsun, nihayetinde zafer iyinin olacağı için kahramanın gücü de aynı ölçüde vurgulanmış olur. Bir de devlerin doğa olaylarıyla olan yakın ilişkisi, dev analarının şifacı olma özellikleri göz önüne alındığında, masallar ve devlerin konumları devrin kültürel inanışlarına dair de birer ipucu haline gelirler. Beydili dev motifinin kaynağını şu sözlerle açıklar. Dev motifinin ışık, güneş ve ateşle ilgili olduğu düşünülürdü. Eski inanışlarda güneşin tutulmasını devlere bağlarlardı. Hikayelerde devin gelişi şöyle anlatılmıştır. Önce gök gürlemesi, yıldırım çakması, yerin titremesi ve aşağı inen kara bulutun içinden koca bir dev kadının çıkması. Bu karakterle güneşe düşman olan doğa olayları arasında bir bağlılık düşünülmüştür. İnsanoğlunun eski çağlarda olumsuz etkisinde kaçınmak durumunda kaldığı rüzgar, yağmur, şimşek gibi olumsuz hava olaylarını korkunç dış görünüşleriyle tasvir ettiği devlere atfetmesi, bu mitik dönemlerden kalan evren telakkisiyle ilişkilidir. Kahramanın karşısında kötü karakter olanların yanı sıra kahramanın yolculuğunda ona yardım eden iyi huylu devler de mevcuttur ve bazen doğaüstü kimseler, mesela Hızır olarak masalda karşımıza çıkarlar. Huyu değişse de kutsal rolü değişmemiştir. Tanrı katından gönderilen bir yardımcıdır bu sefer ve kahramanın kadersel yolculuğunun gidişatına müdahale edecektir. Ya bir büyüyle ya da sahip olduğu doğaüstü güçlerle bu hikayedeki rolünü oynar ve sahneden çekilir. İyi huylu ya da kötü huylu olsun, insanların kutsal olanla kurdukları ilişkinin bir yansıması olarak devler vardır. Hem ona seslenirken verdikleri isimlerle hem de olay boyunca gösterdikleri doğaüstü güçlerle devler bu ilişkinin bir temsilcisidir. Belki zamanla etkisini kaybetmiş, dini bir anlatı mitolojik bir hikayeye dönüşmüştür. Belki de gerçekten var olan maceraların ağızdan ağza dolaşmasıyla bugüne gelmiştir, bilemiyorum. Ama masallarda tanıdığımız devlerin öyle hiç de azımsanmayacak bir rolleri vardır. Keloğlan kem küm ediyor, hık mık diyor, bir türlü konuşamıyormuş. Korkusundan tir tir titrerken bacaklarının zangırtısından bütün ağaçlar sallanıyormuş. En sonunda titreyerek ama korkusunu yatıştırıp,
sen de bana ait olanı almaya geldim demiş.
Ben de sana ait hiçbir şey yok. Ama ben şimdi senin canını alacağım.
demiş dev ve kocaman elleriyle Keloğlan'ı avuçlamak için bir hamle yapmış. Keloğlan hemen devin elinin üstünden atlayarak ayaklarına doğru koşmuş, hemen arkasından devin yaşadığı mağaraya girmiş.